Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval'den herkese merhabalar. Ben Yavuz Baydar. Sıcak takipteyiz ve São Paulo'ya, Brezilya'ya bağlanıyoruz. Doktor Karabekir Akboyunlu aramızda bizimle beraber. Hoş geldin Karabekir.
Hoş bulduk Yavuz.
Evet, Türkiye kadar heyecanla izlediğimiz bir başka diyar da Brezilya. Çünkü tabii Covid nedeniyle ve oradaki yönetim yapısı ve zihniyeti itibariyle çok çok büyük benzerlikler taşıyor. Geçen sohbetimizde de biraz bu benzerlikler üzerinde durduk. Toplum yapısı yine Türkiye gibi karışık, karmaşık daha doğrusu Brezilya'nın. Bir muhalefet dinamiği var, bir hafıza var geçmişten kaynaklanan. Ama Brezilya'da Bolsonaro var, Türkiye'de işte Erdoğan var. İki yönetimin tekil şahsi simgeleri. Son günlerde önemli gelişmeler var Brezilya'da. Dramatik gelişmeler diyelim. Bir kere birincisi COVID-19 rakamları zirveden zirveye koşmakta. Bu bir. İki, yine COVID'le bağlantılı olarak yönetim krizi orada da derinleştikçe Bolsonaro'nun askeri yönetimdeki bazı çok üst düzey tasarrufları söz konusu. Bütün bunları bir durum değerlendirmesi olarak ele alalım seninle. İlginç çünkü oradaki gelişmeler.
Evet, benim durumum da özellikle ilginç. Bir taraftan aklım Türkiye'de, bir taraftan burada Brezilya'dayım. Hangi ülke daha ön plana çıkıyor? Bir günden güne değişiyor ama haberler genellikle çok iyi olmuyor iki ülkede de maalesef. Burada asıl mesele tabii yani bütün hikayeyi anlamamız için önemli olan mesele COVID. Senin de bahsettiğin gibi çok kötü bir gidişat sergiliyor Brezilya. Dün son 24 saat içindeki dünyadaki bütün ölümlerin 1/3'ü Brezilya'da gerçekleşti. Neredeyse 4000 sınırına yaklaştı günlük ölümler. Ve artık...
Aylık ölüm rakamı da verilmişti. 60 bin mi? Öyle bir şeydi galiba değil mi? En son bir ay içerisinde ölenler.
Böyle
bir
Mart ayında 66 bin galiba. 66 bin, evet. Ve bir önceki ayın 30 bin küsürden böyle bir iki katından daha fazla bir anda böyle bir patlama görülüyor. Bunun tabii yani topluma çok büyük bir etkisi var, direkt etkisi. Sağlık sistemi bahsettiğimiz gibi çökme noktasında ama siyasi etkileri de var. Şu ana kadar bu salgını küçümsemiş ve biraz da ölen ölsün kalan sağlar bizimdir mantığıyla, sosyal darwinist bir yaklaşımla önem almamış, bilerek önem almamış olan Bolsonaro'yu da zorlamaya başladı bu durum. Çünkü ona karşı çok ciddi bir tepki oluşmaya başladı. Zaten vardı bu tepki ama artık kendi destekçi grubunu da kemirmeye başladı. Ve kurumların içerisinde, devlet kurumlarının içerisinde Bolsonaro'yu ciddi bir şekilde suçlayan, insanlık suçu işlediğini söyleyen ve bir an önce görevden alınması gerektiğine inanan siyasetçiler, kesimler daha yüksek sesle ortaya çıkmaya başladılar.
Burada bir şey sorabilir miyim? Bolsonaro baştan son derece şüpheliydi bu salgının ne kadar ciddi ve kalıcı olduğu konusunda, tam inkarcı denebilecek bir pozisyondayım. Aşı konusunda da yine anti aşı, aşı karşıtı mı Bolsonaro?
Aşı karşıtı olduğunu açıkça söylemiyor fakat insanları aşılanmaya yöneltmek için de hiçbir şey yapmıyor, hiçbir çaba göstermiyor. Şöyle bir şey söylemişti mesela ve bu aslında askerle olan ilişkisini de zorlayan şeylerden bir tanesiydi şimdi söyleyeceğim. İsteyen aşıyı yapar, isteyen yaptırmaz. Hani bunu zorlamak gibi bir hakkımız yok gibi bir şey söyledi. Ve bu karantina önlemleri ve lockdownları gerçekleştirebilmek için ve kurallara uyulduğunu gösterebilmek için bir kesim orduyu görevlendirmekten bahsediyordu. Benim ordum sokaklarda insanlara eve gidin demeyecek gibi bir söz söyledi. Burada benim ordum lafı generallere bayağı bir soğuk. Evet, ters geldi. Bir soğuk duş etkisi yaptı. Çünkü artık işi kişiselleştirmeye yöneldiği algısını birazcık kuvvetlendirdi. Mesele de bu zaten. Bolsonaro bir yandan köşeye sıkışıyor. Kongre, Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkemesi ve toplum nezdinde muhalefet artıyor. köşeye sıkıştıkça daha kendini hani, güvensiz hissediyor. Daha tehlikeli oluyor ve bu arada iktidarını korumak için bir numaralı olan siyasi ordudan ve generallerden daha gür sesli, daha açık ve aktif destek bekliyor. Fakat generallerin bakış açısı, komutanların bakış açısı da bu hükümet çok yani şu ana kadar çok açık açık destekledikleri hükümet hakikaten işi beceremedi ve çok kötü bir yönetim sergiliyor. Bu silahlı kuvvetlerin reputasyonuna da etki ediyor. O yüzden komuta zinciri içerisinde komutanlar arasında olabildiğince kendimizi ayrı tutmaya çalışalım fikri son dönemde ağır basmaya başladı ve Bolsonaro'nun orduya bu çağrıları gerek açık bir şekilde yapılan gerek anladığımız kadarıyla daha kapalı çağrılarda da bulunuyor. Karşılık bulmamaya başladı. Hatta işte bu savunma bakanının istifasının gerekçesi de ordunun saygın bir kurum olarak kalmasını sağlamak ve aslında şunu da söylüyor istifa mektubunda bir cümle bu. Orduyu bir devlet kurumu olarak muhafaza etmek diyor. Yani burada da şey anlaşılıyor. Bir hükümet kurumu değil devlet kurumu. Biz hükümetin bir parçası olmak istemiyoruz. Bir devlet kurumuyuz ve bunu muhafaza etmek için istifa etmem gerektiğini düşünüyorum diyor. Tabii aslında bu ironik bir durum. Çünkü orduyu hükümetin tam orta yerine koyan, bel kemiği yapan kişiler de sadece Bolsonaro değil, Bolsonaro'nun yükselmesinin ortaya çıkmasına da aslında ön ayak olan bu komutanların kendileri.
Üst rütbeli subaylar.
Üst rütbeli subaylar. Yani bu 2016 Dilma Rousseff'in azledilmesinden beri süre gelen bir durum. Ordu temsilcileri gittiği de daha çok piyasada, daha siyasi durumlara, daha gündeme dair yorumlar yapıyorlar. Seçimleri, önemli mahkeme kararlarını etkileyecek davranışlarda bulunuyorlar ve Bolsonaro hükümetinin ortaya çıkmasına ve şu ana kadar da hayatta kalmasına sebep olan kurum ordu. Yani işler bu kadar kötüye gidince ancak biraz durumdan pişman olur gibi bir hale aldılar ama bu onların bu konudaki sorumluluğunu da hani unutturmaması gerekiyor.
Evet ama Türkiye'deki gibi Bolsonaro da Brezilya Anayasası uyarınca başkomutan değil mi? Yani ordunun
evet.
Yetkileri hayli kuvvetli. Dolayısıyla bir takım kişileri, subayları, generalleri görevden aldı. Yerlerine hatta 3 galiba kuvvet komutanını görevden aldı. Ve buna gelen tepkiler benim de takip ettiğim kadarıyla yani bu kadar çok dramatik böyle herhangi bir üstelik bir gerekçe de göstermeden görevden almalar... tuhaf bir emsal oluşturur gibisinden tepkiler geldi. Ama oldu olan sonuç olarak yani yapacağını yaptı değil mi Bolsonaro?
Yapacağını yaptı. Üst kademeyi tamamen değiştirdi diyebiliriz ve kendine daha yakın, kendi sözünden çıkmayacak kişileri getirdiğini tahmin ediyoruz. Tanımıyorum daha bunları. Pek tanınan ya da en azından üzerine çok böyle kamuda konuşulmuş insanlar değiller. Gidenler oldukça bilinen isimlerdi. En azından son 2 senedir isimleri ortalıkta dönüyordu. Dolayısıyla orduyu daha kişisel iradesi altına alma projesinde bir adım ilerlemiş olduğunu öne sürebiliriz. Bu da tabii korkutucu bir durum. Fakat genel olarak üst kademede şu andaki vaziyete karşı ve Bolsonaro'ya karşı ve aynı zamanda Kongre'de de bir teyakkuz hali söz konusu. Dolayısıyla asıl mesele anlaşılan, görülen o ki ordu içerisinde özellikle alt rütbelilerde, federal poliste bir de burada askeri polis diye başka bir birim var. Aslında eyalet...
Bir nevi jandarma diye.
Jandarma gibi ama eyaletlere bağlılar aslında. Fakat ordunun da bir parçası bir yanda. Bunlar Bolsonaro'ya daha sıkı bir şekilde bağlılar anlaşıldığı kadarıyla. Yani bunlar öyle bir durum olur ki kendi üst düzey yöneticilerine, komutanlarına da karşı gelip acaba bir Bolsonaro darbesi, otogolpi, self-coup girişiminde bir rol oynarlar mı korkusu şu anda sardı açıkçası Brezilyalıları.
Evet, Türkiye'de de hep vardı bu. Yani astsubaylar çok önemli bir parça daima Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve onların rolü, potansiyel rolü veyahut bu takım darbelerde rolü hep konuşulmuştur.
Şunu da ekleyeyim, ilginç bir detay. Bolsonaro'nun askeri geçmişiyle de alakalı bir durum var burada. Bolsonaro başarısız bir asker aslında. 1980'lerin ortasında 30 küsur yaşında bir yüzbaşıyken emekli oluyor. Ve o dönemin askeri diktatörlüğün başındaki adam Bolsonaro'yu askerler için çok kötü bir örnek olarak da gösteriyor. Çünkü bir takım suçlamalar var hakkında. Rio'daki su şebekesine bomba koymak falan gibi suçlamalar da itham ediliyor. Sebebi de astsubayların, düşük rütbelilerin aldığı maaşları protesto etmesi. Dolayısıyla genel olarak bu ordunun ayak takımı arasında, öyle hani söyleniyor burada, Brezilya'da şey olduğu için söyledim, daha böyle efsanevi bir aurası var. Ama üst kademe için pek de böyle makbul bir adam değil. Yani buradan da gelen bir ayrım var.
Brezilya dizilerinin kötü karakterleri gibi bir bir algısı var yani. Peki bunu henüz bilemiyoruz ama bir soru daha yine siyasetle ilgili. En son Lula'yı konuşmuştuk. Lula hakkındaki işte Lula lehine siyasete dönüş anlamındaki mahkeme kararını. O günden bu yana, son sohbetimizden bu yana herhangi bir kamuoyu araştırması yapıldı mı? Yani bütün bu yaşanan kargaşa, Lula ve temsil ettiği siyasi hareketi biraz daha yükseltiyor mu?
Kesin bir kamuoyu araştırmasına rastlamadım son bir hafta içerisinde. O yüzden tam olarak bir şey söylemem zor. Benim okuduğum, gördüğüm kadarıyla Lula'nın daha yüksek bir oy ve destek potansiyeline sahip olduğu görülüyor. Fakat tabii yani bu olaylar çok hızlı gelişiyor.
Türkiye gibi.
Seçimlerde 2022 sonunda, herkes şu anda 2022 sonundaki seçimlerde ne olacağını konuşuyor. Fakat önümüzdeki birkaç ay içerisinde Brezilya'da ne olacağı belli değilken, 2022 sonundaki, Kasım'daki seçimi hakkında yorum yapmak da bana aslında biraz afaki geliyor doğrusu.
Ters köşe ihtimali var. Biz de Türkiye'de yani her an bir şey olabilir ama 2022-2023 seçimleri bu iki arada bir derede gidip geliyoruz.
Öyle, yani. Öyle. Yani şu anda böyle bir 10 yıl varmış gibi geliyor 2022 sonuna. Evet, Brezilya'nın şu hızında mümkün değil kestirmek olacakları.
Evet. İki soru daha soracağım. Ondan sonra toparlayalım. Bir kere bir benzerlik daha var. İki ülkede, Türkiye'de, Brezilya'da Sinovac, Çin aşısını kullanıyor büyük ölçüde. Yani şu ana kadar, gerçi Türkiye'ye şimdi Pfizer-BioNTech geldi ama o daha küçük bir oran. Sonrası da belirsiz zaten. Çin aşısı gelecek mi, gelmeyecek mi, gelirse ne kadar gelecek. Oradaki aşılama durumu nedir? Yani bu görüldüğü kadarıyla Türkiye'den de daha fazla belirsizliklerle dolu bir süreç Brezilya'daki.
Evet, şu ana kadar tamamen aşılanmış kesim, yani her iki aşıyı da olmuş kesim nüfusun %2'si kadarı. Yani çok çok düşük bir yüzde.
Çok bir rakam aslında bu. Yani evet. Trajik.
Evet. Oldukça trajik bir rakam. Sürekli yeni aşı firmalarıyla, farklı aşı firmalarıyla yeni anlaşmalara varıldığı ve yeni aşıların geleceğinden bahsediliyor. Fakat yani pandeminin üst noktasında şu anda yeni imza atıyorsanız yani bayağı bir işi batırmışsınızdır demektir. Çünkü bunların hazır olması ve şu anda insanların kollarına bu aşıların enjekte ediliyor olması gerekiyordu. Dolayısıyla böyle de bir katastrofik bir durum da söz konusu. Bunun bir yandan bir başka siyasi yansıması da oldu. Bu fiyaskoda rolü olduğu, bayağı önemli bir rol oynadığı bilinen Dışişleri Bakanı Ernesto Araújo, Bolsonaro'nun sıkı destekçisi, Trump sevdalısı ve tam bir komplo teorisyeni, dünyanın neredeyse düz olduğuna inanan kafada bir adam. Bu adamın kellesini götürdü bu fiyasko. Geçen hafta hatta Savunma Bakanı ile aynı gün istifa etti Araújo. Ama haber olacak bir duruma bile gelemedi çünkü ardından bu orduyla olan kriz bir anda patlak verdi. Abi. Yani hükümeti bu şekilde de etkiliyor bu aşı meselesi. Şu anda durum bu.
Anlıyorum. Peki son soru yine aşılama ve daha doğrusu bu salgının boyutlarıyla ilgili. Sınıfsal boyutuyla ilgili. Yani kimler buradan, bu kurbanları kimler diye sorduğumuz vakit, yani Türkiye'de biliyoruz ki bir ara, yani ilk iki döneminde AKP'nin orta sınıf bayağı güçlenmişti. Şimdi büyük bir gerileme var tabii. Büyük bir orta sınıf eriyişine, erozyonuna tanıklık ediyoruz. Kişi başına düşen milli gelirin %30 oranında azalması vesaire, üçte bir oranında azalması. Bir tarafıyla böyle. Ve Türkiye'ye bakıldığı vakit henüz tam anlamıyla böyle bir takım şehir kırsal analizleri, ayrım analizi yapılmış değil. Taşra bölge, ana büyük şehirler analizi yapılmış değil. Sınıfsal analizler yapılmış değil. Ama Brezilya'da biliyoruz ki yine eski dönemde güçlenme trendleri vardı Lula döneminde. Ondan önceki Cardoso döneminde de orta sınıfla ilgili. Şimdi öyle anlaşılıyor ki orada da bir zayıflama var. Oradaki kurbanlar, pandemiden böyle günler görüyoruz bu şeyleri, fotoğrafları. Nasıl bir sosyolojik tablo içerisinde bize ne anlatıyorlar?
Öncelikle orta sınıfla ilgili dediğim gibi İşçi Partisi döneminde ekonomik büyümeyle birlikte sosyal yardımların ve altyapının daha kuvvetlenmesiyle orta sınıf genişledi, büyüdü. Milyonlarca Brezilyalı orta sınıf mensubu oldu, fakirlikten çıktı. Fakat 2014 itibariyle
Olduğu gibi yani, ya da ilk dönemin ortalarına.
ama çok çok daha yüksek bir seviyede. Yani bu Dünya Bankası'nın falan böyle hayranlıkla izleyip de şey
Örnek.
örnek gösterdiği bir durumdu Brezilya. 2014'ten itibaren bu durum geriye dönmeye başladı. Çünkü çok ciddi bir ekonomik krizin, hatta resesyonun içerisinde bulundu 3 sene boyunca Brezilya. Burada aslında bazı yapılan sosyal düzenlemelerin de ne kadar geçici oldu, kalıcı olmadığı da görüldü. Çünkü bu orta sınıfa orta sınıflaşmış kesimin birçoğu tekrardan fakirleşti. Çok derin bir ekonomik kriz yaşadı Brezilya 2014 itibariyle. Rousseff'in düşmesine sebep olan ortam da bu kriz ortamındaydı. Bunun üzerine tabii Bolsonaro seçildi ve bunun üzerine bu Covid-19 pandemisi ortaya çıktı. Yani zaten böyle bir tekrardan fakirleşme, orta sınıfın küçülmesi ve tarihsel olarak çok büyük olan gelir uçurumunun tekrardan artmaya başladığı bir dönemdeydi. Pandemi, salgın nasıl etkiledi bu sınıf farkını ya da bu gidişatı? Geriye dönüşü, yani artan fakirleşmeyi ve artan eşitsizliği daha da hızlandırdı. Arayı daha da açtı. Aslında Amerika'daki bazı araştırmalara da benziyor buradaki durum. İlk birinci ve ikinci dalgada özellikle yapılan araştırmalar hattında Brezilya'nın daha çok şehrin hani kalburüstü mahallelerinde oturan orta üst sınıf beyaz kesimindense favelalarda yaşayan, daha sıkı sıkı iç içe yaşayan, tek göz evde koca bir aile olarak yaşayan ve işe gitmek zorunda olan daha koyu tenli Brezilyalılar 3, 4, 5 kat daha fazla Covid'den etkileniyor ve ölüyordu. Bunun değişmiş olduğunu sanmıyorum çünkü bunu değiştirecek struktürel bir değişim olmadı.
Yok. Bu
Yapısal bir değişim.
eyaletlerde de daha fazla herhalde. Yani Amazonlar veyahut Minas Gerais gibi bir takım eyaletlerde daha herhalde.
Yani Minas aslında zengin bir eyalet ve çok geniş alana yayılmış bir eyalet. O yüzden burası nispeten daha iyi. Amazonlarda özellikle şeylerin yerli halkın çok ciddi tehdit altında olduğunu görüyoruz. O yüzden aslında aşılamada öncelikle birinci öncelik onlara verildi. Fakat şöyle bir şey var. Burada Bolsonaro'nun politikasını açıklamaya da yarayan bir durum söz konusu. Bolsonaro kimin onu desteklediğini ve kimin desteklemediğini biliyor. Seçmen kitlesinin kemikleşmiş tabanı orta ve orta üst sınıf beyaz Brezilyalılardan oluşuyor. Bunlar nispeten diğerlerine göre sosyal mesafe kurabilecek, sağlık hizmetlerine erişimi daha kolay. Zaten yedikleri yemek vesairesi kalitesi daha iyi olduğu için sağlık problemlerinden daha az çeken Brezilyalılar. Dolayısıyla bunların daha büyük derdi ekonominin gidişatı. Bolsonaro da bunların çıkarlarına daha uyumlu bir politika sürdürürken geri kalanını resmen ölüme terk ediyor.
Öyle.
Ve çekinmeden onları hiç, herhangi bir şekilde hiçbir vicdani bir yanı olmayan politikalarla yalnızlığa hükmediyor, yalnızlığa bırakıyor.
Doğal seleksiyon. Yani Brezilya bir anlamda güçlünün ayakta kaldığı bir laboratuvar gibi adeta.
Maalesef.
Onu izlemeye devam edeceğiz. Peki, Karabekir, çok teşekkürler bu yeni Brezilya güncellemesi için. Takip etmeye devam ediyoruz tabii. Türkiye gibi, Brezilya gibi ilginç ülkeleri. Bunda benzerlikler özellikle bizi bu iki ülkeyi daha sıkı mercek altında tutmaya da itiyor. İtmiyor değil. Sana başarılar. En azından.
Teşekkür ederim.
Sağlık, en iyi sağlık dileklerimizle sana ve ailene.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.